SBS Türkçe ilesiniz. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel mecliste bir araya geldi bu hafta. Bu gelişmeye nasıl bakmalıyız?
Seçimlerden birinci parti çıktıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na göre farklı bir taktik, farklı bir strateji uyguluyor. Bir yandan hükümete karşı çok sert eleştiriler dile getiriyor yine, tıpkı Kılıçdaroğlu gibi. Ama Erdoğan'la, biraz da o seçimlerin verdiği özgüvenle, Erdoğan'la görüşme için de kapıyı açık bıraktı. Erdoğan da onu kabul etti ve ilk görüşmede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşti. Aslında bu asıl üzerinde konuşulan, çokça tartışılan, doğru yanlış mı diye değerlendirilen görüşme değil. Biraz daha ayaküstü bir görüşme. Orada doğal olarak detaylar konuşulmadı. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün partilerin grup başkanlarını çaya davet etti. Özgür Özel de oradaydı ve o da o çay davetine icabet etti. Birlikte bir fotoğraf da verdiler. Aslında bu Türkiye'de çok alışık olunmadık da bir durum. Çünkü Kılıçdaroğlu döneminde Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında böyle bir tablonun oluşması pek mümkün görünmüyordu. Açıklamalara bakıldığında da o sertlikler yüz yüze görüşmeyi pek mümkün kılmıyordu. Şimdi yerel seçim sonuçlarıyla birlikte biraz da CHP'deki strateji değişikliğiyle durum biraz daha farklı görünüyor. Önce Özgür Özel söyledi, Erdoğan'la görüşmek isterim, ona söyleyeceklerim var elbette diye. Erdoğan da bu görüşmeye sıcak bakacağının işaretini verdi. İki tarafta gündemlerinde ne olacağına ilişkin bir takım açıklamalar yaptılar. Özgür Özel de genel başkanlarla görüşeceğim, parti yetkilileriyle görüşeceğim, milletvekilleriyle görüşeceğim ve oraya hazırlıklı gideceğim diye bir değerlendirme yaptı. Şimdi o kritik görüşme bekleniyor. Yani meclisteki görüşme bu asıl büyük buluşmanın bir provası niteliğindeydi. Biraz siyasette yumuşamayı da beraberinde getirmesi muhtemel bir buluşma olarak da görünüyor.
Yavuz Bey, bu arada Kemal Kılıçdaroğlu da kenardan siyaseti etkilemeye devam ediyor değil mi? En azından çabalıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu bu buluşmaya ilişkin doğrudan itiraz etti. O itirazını sosyal medyadan dile getirdi. Halbuki Özgür Özel, ben buraya gitmeden önce ki Çankaya Köşkü'nde görüşmek istediğini de nazik bir dille ifade etmişti ama Beştepe'de verilirse randevu oraya da gideceğini söyledi. Bu görüşmeden önce genel başkanlarla görüşeceğim demişti. Buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu o görüşmeyi beklemeden Türkiye'de işte emekleri 10 bin lirayı reva gören, öğretmenleri atamayan, şunu yapmayan, bunu yapmayan diyerek hükümete yönelik eleştirilerini dile getirdi. Sonra da bunlarla müzakere edilmez, mücadele edilir diyerek o görüşmeye karşı çıktığını sosyal medyadan duyurdu. Bu da biraz garipsendi çünkü Özgür Özel yeni genel başkan. Seçimlerde Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi birinci çıkartmış. Öyle ya da böyle. Bir kredisi var. Büyük şehirleri almış, üzerine birçok şehir eklemiş. Böyle bir genel başkan, hem de genel başkanlarla, eski genel başkanlarla bu görüşme öncesinde bir müzakere edeceğim dedikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun o Özgür Özel'den gelecek olan telefonu beklemeden kamuoyuna bu görüşmeye karşı çıktığını söylemesi biraz garipsendi. Ama Kemal Kılıçdaroğlu hem kenarda duruyor hem de siyasetin içinde. Daha önce de makosenleri giyerim, siyasete dahil olurum diye ifadeler kullanmıştı. En son Uğur Dündar'la bir polemiğe girmişti. Yani bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı görüşmeyle ilgili olarak da eleştirmiş oldu aslında. Garipsendi dedim çünkü bir marş tanımak, bir onun uygulayacağı stratejilere imkan tanımak, kredi vermek gibi bir yolu da tercih edebilirdi. Hatta bu yolu tercih etmediği için de eleştirildiğini söylememiz lazım. Kılıçdaroğlu siyasetin içinde durmaya çalışıyor. Mesajlarını sosyal medya üzerinden veriyor. Yani en son İşte Özgür Özel'in Erdoğan'la görüşmesine karşı çıkma hadisesini sosyal medyadan duyuracağına Özgür Özel'e telefon edip söyleyebilirdi ama bunu tercih etmedi. Bu bile tek başına aslında siyasette durmak istediği yeri göstermesi açısından önemli. Bu bir şeyi değiştirir mi? Değiştirmez. Netice ortada, seçimler ortada. Bu seçimler Özgür Özel'e en azından 2028'e kadar, genel seçimlere kadar bir kredi tanıdı. Doğru da yapsa, yanlış da yapsa onu 2028'e kadar taşıyacak bir kredisi cebinde Özgür Özel'in. O nedenle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımını eleştirenlerin de sayısının çok fazla olduğunu söylememiz lazım. Finale giderken Kılıçdaroğlu'nun iyi bir sınav vermediği yönünde de genel bir kanaat var.
Yavuz Bey, Diyanet İşleri Başkanı'nın Arapça bilmediği doğru mu acaba?
Valla bu Diyanet İşleri Başkanı'nın Erbil'de kendisine Arapça sorulan bir soruya tercüme talep etmesi çokça konuşuldu, tartışıldı. Sonra İngilizce verdiği hutbe, Fransızca verdiği hutbede sosyal medyada yayınlandı. Oralarda da çok hani dillere hakim olmadığına ilişkin bir genel kanaat oluştu. Hani Allah gösterdi, Allah söyletti, Allah denk getirdi. Diyanet İşleri Başkanı da olunca bu tip değerlendirmeler de yapıldı sosyal medyada. Bir Diyanet İşleri Başkanı'nın Arapça bilmemesi söz konusu olabilir mi? Nihayetinde işte Kur'an Arapça, Arapça üzerinden bir dinin temsilcisi ve en üst makamında bulunan bir isim. Hadi bütün bunları bırakalım. Çünkü Türkiye'de İngilizce bilmeden diplomat atananlar da var. Arapça bilmeden Diyanet İşleri Başkanı da olabilir. Artık çok fazla şaşırtmaz kimseyi. Ama özgeçmişinde iyi derecede Arapça biliyor yazıyor. İyi derecede Fransızca biliyor da yazıyor. Fransızca hutbesine baktığımızda durumu biraz daha net görebiliyoruz. Arapça meselesi de tam karşımıza çıktı. Sorulan soruyu anlayamadı. Arapça bilen herkes çok basit bir Arapçayla zaten yarısı hani Türkçe'de anlaşılabilecek bir biçimde iki önemli tarihi şahsiyetle ilgili fikirlerini soruyorlar Ali Erbaş'tan. Anlayamıyor bu basit Arapçayı, tercümesini istiyor ve sonra da tercüme üzerine de yanıt veriyor ama yanıt da çok hani basit, yüzeysel olarak bulundu. O tartışmanın başka bir boyutu. Bununla ilgili günler geçti üzerinden hala Diyanet İşleri Başkanlığından tek bir açıklama yapılmadı. Ama özgeçmiş duruyor. İyi derece Arapça bilir bir biçimdeki özgeçmiş duruyor. Bu tabii Türkiye'deki liyakat tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Ali Erbaş görevi süresince çokça tartışılan bir isim. Hem iktidara her koşulla destek vermesiyle, hem yolsuzluk, usulsüzlüklerle ilgili tek kelime etmeden, yaşanan ekonomik sıkıntılarda halktan sabır talep etmesiyle, tıpkı hükümetin talep ettiği gibi, dünyanın bir sınav olduğuna ilişkin vurguyu sıkça yapmasıyla çokça konuşuldu. Yani Ali Erbaş bir yandan bir anlamda iktidarın, hükümetin destekçisi, yaşanan ekonomik sıkıntılarda işin dini olarak sorunsuz yürüyebilmesi için fayda sağlamaya çalışan bir bürokrat görüntüsünde oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı çok büyük bir bütçeyi kullanıyor. Son olarak bu Arapça tartışmaları sırasında yine Diyanet Vakfı'ndan bir V6 Audi marka araba, yeni bir araba aldı ve böylece Mehmet Şimşek'in söylediği devlette çokça tasarruf konuşuluyor şu aralarda. Tasarruf meselesinin de deldiği, yani onun dışına çıktığı biçiminde haberler de geldi. Çok lüks arabalara biniyor. Kızının farklı ülkelerden yaptığı paylaşımlar var. Yani tarihinde İlk defa diyebiliriz bir Diyanet İşleri Başkanı bu kadar politik, bu kadar politikanın içinde, bu kadar çokça tartışılıyor ve en sonunda işte Arapçasıyla konuşuldu. Arapça biliyorum da demedi bu tartışmalar üzerine. Resmi bir açıklama da yapılmadı. Orada şöyle hissettim, soruyu duymadım, tercümeyi onun için istedim, yanlış bir şey olsun istemedim gibi bir değerlendirme de yapmadı. Gerçekten çok dikkat çekici bir vukuat olarak tarihe geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden'la görüşecek deniliyordu ancak görüşmeyeceği ortaya çıktı değil mi? Bunun nedenini biliyor muyuz ve bazıları zaten hiç görüşme olmayacaktı diyor.
9 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'ya gideceği ve Biden'la başkan olduktan sonra ilk kez 4 yılı dolduruyor Joe Biden başkanlıkta Amerika Birleşik Devletleri'nde. İlk kez yüz yüze konuşacağı ve işte orada kabul edileceği seçimlerden önce açıklandı. Seçimlerden sonra bu meselenin üstünde çokça durulmadı. Ama bir takım haberler çıktı bu görüşme yapılmayacak diye. Gerekçeleriyle ilişkin bir takım değerlendirmeler de var. Onlardan birisi Cumhurbaşkanı'nın Hamas lideri Haniye'yi Türkiye'de kabul etmesi. Her ne kadar yalanlanmış olsa da Hamas'ın merkezinin Katar'dan Türkiye'ye taşınacağına ilişkin iddialar. Son dönemde Bağdat'ta Kuzey Irak'a yapılacak operasyonlar üzerine bir müzakere yürüyor. O operasyona Amerika'nın karşı çıktığı gibi bir takım başlıklar çerçevesinde bu görüşmenin yapılmayacağı da iddia edildi. Ve en sonrasında da Amerika'dan, çünkü resmi açıklama bekleniyor, iptal edildi deniyor, söylentiler var. Amerika'ya soruluyor, siz Türk hükümetine sorun deniyor, resmi olarak bir şey söylenmiyor. En üst düzeyde görüşmelerimiz devam edecek diye Ankara Büyükelçiliği'nden açıklamalar var ama 9 Mayıs'taki görüşmeyi teyit etmiyor. Neticede Beyaz Saray sözcüsü, pardon, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Amerika'da 9 Mayıs'ta bir görüşmenin planlanmadığını söyledi. Bu tabii kritik bir iş. Çünkü başından beri, yani Biden Beyaz Saray'da koltuğa oturduğundan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika'da bir görüşme yapmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'da liderlerin bir araya gelmesi diğer ülkeler için, yani Türkiye'de dahil olmak üzere liderler açısından önemli. O görüntüyü veremedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. New York'a gitti, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na. Orada Biden'la görüşmesi bekleniyordu, o görüşme yapılamadı. Bir iki defa NATO çerçevesinde görüşmeler yapıldı. Ve son olarak da Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine dahil olmasıyla ilgili onayının ardından Biden'la Beyaz Saray'da bir görüşme yapılabileceğine ilişkin beklentiler vardı. 9 Mayıs'ta onun üzerine zaten dile getirildi. Ama anlaşılan o ki teyit alınmadan seçimlerden önce biraz da seçimlerle ilgili avantaj sağlamak için bu haberin kamuoyuna sızdırıldığı anlaşılıyor. Şimdi yapılan açıklamadan anlıyoruz bunu. Çünkü o teyit alınsa zaten Amerika Birleşik Devletleri'nden de tartışmaların olduğu sırada bu meseleyle ilgili net bir açıklama gelirdi. Bu görüşmenin yapılmaması ne anlama geliyor? Amerika Birleşik Devletleri ile F-16, işte bu NATO ile ilgili uzlaşmalar sağlandıktan sonra F-16'ların modernizasyonu ve yeni F-16 alımı ile ilgili kongreden süreç olumlu ilerliyor. Bir adım ileriye gidebilirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başından beri talep ettiği Biden'la ortak fotoğrafı Beyaz Saray'da verebilirdi. Bu içeride ve dışarıda Erdoğan'a bir takım politik olarak katkılar sağlayabilirdi. Ama buna Amerika Birleşik Devletleri pek müsaade etmiş gibi görünmüyor. Zaten Biden göreve geldiğinden beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesafeli davranıyor. O mesafeli davranışın ilk dönem biterken de devam edeceğini anlıyoruz. Çünkü Mayıs'ta görüşmeyecekse muhtemelen, sanıyorum, Temmuz'da bir NATO toplantısı var. O NATO toplantısında İkilinin bir araya gelmesi mümkün olabilir ama bu da bir Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi ziyareti olmayacak. Belki de bir ABD başkanının görev süresi boyunca Türk muhatabıyla hiç görüşmediği bir dönemi de kapatmış olacak. Yani buna ilişkin örneklerin varsa bile çok az olduğunu söylemek mümkün. Bu da Türk-Amerika ilişkilerinin önümüzdeki dönemde böyle çok, hani, toz pembe yürümeyeceğinin işareti olarak algılanabilir.
Çikolatacı Patis Bis CEO'sunu konuştuk bu hafta. Özel şirketlerin PR konusunda ne yapmaması gerektiğini gösteren mükemmel bir örnek aslında, değil mi?
Bu patisvisi meselesi iletişim konusunda eğer doğru hareket edilmezse nasıl büyük bir belayla şirketlerin karşılaşabileceğinin en büyük göstergesi. Bir tüketici bu çikolatayla ilgili şikayette bulunuyor sosyal medyadan, LinkedIn'den. Oradan CEO'su olduğunu söyleyen genç bir kadın, 29 yaşlarında ve işte tüketiciyi suçlayan bir açıklama yapıyor. Onun üzerine tüketici verilen cevabı sosyal medyada yayınlayınca ortalık ayağa kalkıyor. Çünkü kibir dolu, tüketicinin şikayetlerini hiç dikkate almayan, onu suçlayan, çok ağır ifadeler olan bir şeydi bu. Sonrasında bir takım özürler geliyor, şirketten geliyor, CEO'dan geliyor, o genç kadından da geliyor özürler ama tabii iş büyüyor. Bu iletişim kazası öyle bir noktaya geliyor ki şirketin verdiği vergilere bakılıyor. İşte sahibine ilişkin tartışmalar yürüyor. Herhalde tarihe geçecek bir iletişimsizlik sonucunda şirket büyük zarar görüyor. Çünkü büyük süpermarketler bu ürünü kendi mağazalarında satışını engelliyorlar, satışından vazgeçiyorlar. Buna ilişkin açıklama yapıyorlar. Kimse yanında durmuyor. Aslında Türkiye'de bilinen bir firma, ihracatı olan bir firma ama hem Türkiye'deki satışlarıyla ilgili büyük problem yaşanıyor. Neticede şöyle söylemek lazım. Yaşı çokça büyük bu CEO'nun eşine ait bir firmadan bahsediyoruz. Büyük de bir firma, başka alanlarda da iş yapıyor. Herhalde bir cümleden, bir paylaşımdan görülebilecek en büyük zararı görüyor. O kibir görüntüsü bütün Türkiye'de büyük bir nefret oluşturuyor ve hem ürün, hem şirket, hem verdiği vergiler, hem yaklaşımı, hem ihracatı, hem aile ilişkileri her şey sorgulanır hale geliyor. Bu da herhalde dediğim gibi ibret verici bir olay olarak birçok pazarlama dersinde, ticaret dersinde öğrencilere gösterilecek bir olay olarak tarihe geçmiş bulunuyor.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.